Ayrım 40.
1. Ruh ile cisim arasındaki dualizm. 2. Matematik yöntem. 3. Düşünüyorum o halde varım önermesi. Bu üç düşünce birbiriyle sıkı sıkıya ilgilidirler. Düşünen töz ile yer kaplayan töz arasındaki, bilinç ile bilinç dışında kalan dünya arasındaki kesin ayrılık, düşünüyorum öyleyse varım önermesi ile temellendirilmişti. Bu ayırma bize gerçeğin açık ve seçik olarak tanımlanmış iki öğesini veriyor ve bunların niteliklerini matematik olarak türetiyordu. Yani gerçeğin bilgisine matematik yöntemle varılıyordu. İşte Descartes felsefesinin bu üç ana direği bu sisteme bağlananlar, onun izi üzerinde yürüyenler için de kısaca bütün kartezyanizm çağırı için ana düşünceler olmuşlardır. Descartes felsefesinin çağı üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Bu felsefe yöntem şüphesini ortaya koymakla, doğruya varmak bakımından işe yarayıp yaramadıklarını meydana çıkarmak için bilgilerimizin çözümlenmesi gerektiğini ileri sürmekle, gelenek ve göreneğe dayanan kabullere değer vermemekle özgür araştırmayı uyarmış, insanın kendi başına düşünmesine, Rönesans'tan beri gelişen bu tutuma iyiden iyiye yol açmıştır. Descartes felsefesinin kısa zamanda yayılıp büyük bir etki elde etmesinin çeşitli nedenleri var. İlkin bu felsefenin derli toplu, tutarlı bir sistem olmasının, kendi içine kapalı bir birliğin olmasının başarı kazanmasında büyük bir yeri olmuştur. İkinci olarak ilahiyat sorunlarının işleyişi de devri çok çekici bulmuştur. Çünkü madde ile ruhu kesin olarak ayırışı, bunların özce ayrılıklarının metafizik tanıtlamasını vermesi, inan ve bilgiyi uzlaşlaştırmayı kolaylaştırıyordu. Bir de bu felsefenin evrensel yöntem sorununu çözmesi, yani doğruya varmak için her türlü bilgide kullanabilecek genel bir yöntem ileri sürmesi büyük başarısının nedenler arasında yer alır. Kısa zamanda büyük bir etkiye ulaşan Descartes felsefesi hemen büyük tartışmalara yol açmış, taşıdığı olanaklar çeşitli bakımlardan ileriye götürülmüş, güçlüklerini yenmek için denemelere girişilmiştir. Bu felsefenin hem doğduğu hem de yayılıp işlendiği başlıca memleketler Fransa ile Hollanda'dır. Bu iki memlekette Descartes felsefesi gittikçe artan yandaşlar kazanmış ama karşısında olanlar da az olmamıştır. Onun en zorlu ve tehlikeli düşmanı Cezvitler idi. Cezvitler Descartes felsefesiyle olan savaşımlarına zaman zaman ağır basmışlardır. Nitekim 1662 yılında Descartes'in yapıtlarının kilisenin yasak ettiği kitaplar listesine alınmasını sağlamışlar. Sonra da 14. Louis'e Descartes'in öğretisinin 1-2 üniversitede, bu arada Paris Üniversitesi'nde de okutulmasını yasak ettirmişlerdir. Hollanda'da baskı ve yasak eksik olmamıştır. Jansenistler. Ama öbür yandan Descartes felsefesi Cezvitlerin karşıtları olan Jansenistlerce benimsenmiş ve bunların çalışmalarına merkez olan Port Royal Manastırı'nda işlenip yeni düşüncelere kaynak olmuştur. Jansenizm, Descartes'in çağdaşlarından Jansenius adlı bir episkoposun kurmuş olduğu bir tarikattır. Jansenistler Augustinus'un inayet öğretisini din anlayışlarına temel olarak alırlar. Tıpkı Augustinus gibi onlar için de insan özünden bozuktur, günahla yüklüdür, insan ne etse kendisini kurtaramaz. Onu ancak Tanrı'nın lütuf ve inayeti kurtarabilir. Böyle bir anlayışa dayanan Jansenistler, Cezvitlerin daha çok pratiğe yönelmiş olan, dini dünyalaştıran, din işleri ile dünya işleri arasında boyuna uzlaştırmalara sapan tutumu ile şiddetle savaşırlar. Jansenistlerin Descartes felsefesini benimsemelerinin bir nedeni, bu felsefe ile Augustinus'un felsefesi arasında bir takım görüş benzerliklerinin olmasıdır. Çünkü Descartes felsefesinin çıkış noktası olan düşünüyorum öyleyse varım önermesi, Tanrı'nın ve kendisinin varlığı üzerine kesin bir bilgiyi arayan Augustinus için de başlıca bir düşüncedir. Tıpkı Descartes gibi. Yalnız dini bakımdan büyük bir şüphe bunalımının içinden geçip artık hiç sarsılmayacak olan doğruyu bulmak isteyen Augustinus da sonunda şüphe götürmeyen bilgilerimiz arasında ruhumuz varoluşunu da bulur. O da düşünebilmem bana var olduğumu, dolayısıyla da bir ruhumun olduğunu tanıtlamaktadır. Bir ruhu olduğunu bilmek insan için en kesin bir bilgidir der. Bu da Descartes'in düşünüyorum öyleyse varımdan başka bir şey değil. Jansenistlerin ileri gelenleri arasında Descartes'in meditasyonlarını eleştirenlerden biri olan Antoine Arnauld ile Pierre Nicole de vardır. Bunların ikisi büyük bir ünü olan Port Royal Manastırı'nın Descartes'in yöntem anlayışı bakımından yazılmış olan bu düşünme sanatının yazarlarıdırlar. Pascal. Ama Jansenistler çevresinden yetişmiş olan en büyük, en ünlü düşünür hiç şüphe yok ki Pascal'dir. Aynı zamanda Fransız dilinin en büyük yazarlarından biri olan Pascal, dahi bir matematikçidir de. Matematikte birçok buluşları var. Bilimsel düşüncede o, Descartes'in açıklık ve seçiklik ideali ile matematik yöntemine sıkı sıkıya bağlıdır. Blaise Pascal, 1623-1662, Fransa'da Clermont-Ferrand'da doğdu. Babası bu kentte memur, daha çocuk denecek bir yaşında matematik ile uğraşmaya başlamış. 17 yaşındayken de matematikteki ilk buluşlarını ortaya koymuştur. Lettre à un Provincial, bir taşralıya mektuplar adlı yapıtı, edebiyattaki ününü sağlamıştır. 20 yaşından sonra sıkı bir yalnızlık içinde kendi iç dünyasına yönelmiş olarak yaşamış, 1662 yılında genç denecek bir yaşta 39 yaşında ölmüştür. felsefi ana yapıtı, büyük bir dini yaşantıyı dile getiren Din Üzerine Düşünceler adındaki kitabındadır. Descartes'çılardan, kartezyenler yani, çoğu Descartes felsefesine matematikten girmişler ve bu felsefenin mekanist doğa anlayışını sonuna kadar desteklemeye çalışmışlardır. Pascal de Descartes felsefesine matematik ile yaklaşır. O da bu felsefenin doğa görüşünü çok iyi kavrayıp benimser. Ancak onun derin din duygusu kendisini Descartes felsefesinin çerçevesi dışına da çıkarmış, bu güçlü din ve hayat duygusu onu Descartes felsefesinin rasyonist çizgisine değil de işliliğe ve gönüle, kısaca mistizme ulaştırmıştır. Descartes felsefesinde gerçekten de mistizme çıkan bir yol vardır. Çünkü Descartes dünyayı ve beni bilmeyi, Tanrı'yı bilmeye bağlamıştır. Dış dünyanın varoluşuna ancak en yetkin olan, dolayısıyla aldatmayan varlık Tanrı yüzünden inanıyorduk. Kendi varoluşumun da bir rüya olmadığına, hatırlamalarında beni aldatmayan Tanrı yüzünden güvenebiliyordum. Ayrıca sonsuz töz, Tanrı, sonlu tözlerin yani cisimler ile ruhun yaratıcısıydı. Sonraları Malebranche ile Spinoza da Descartes felsefesinin bu mistizmine çıkan çizgisini geliştireceklerdir. Tıpkı Galileo ve Descartes gibi Pascal için de matematik bilgi en kesin olan bilgimizdir. Ona göre de matematiğin gelişmesi insan bilgisinin büyük adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır. Kullanabileceğimiz yöntemler arasında en kesin, en güvenilir olanı matematiğinkidir. Ancak insan aklının çerçevesi içinde yer alan her şeyi açık ve seçik olarak aydınlatan matematiğin de gelip dayandığı, artık daha ilerisine gidemeyeceği sınırlar vardır. İlkin matematik, bütün bilgilerimizin dönüp dolaşıp kendisine yöneldiği sonsuz varlığı kavrayamaz. Sonra dini ahlaki hayatımızın ortaya koyduğu sorunları çözemez. İçimizin, gönlümüzün kaygılarına, üzüntülerine çare bulamaz. Kısaca insan bilmecesini aydınlatamaz. İnsanın özünün ne olduğunu gösteremez. Çünkü bu doğa içinde insan nedir? Sonsuz bakımdan bir hiç, hiçlik bakımından her şey. İnsan sonsuz ile hiçlik arasında, her şey olanla hiç olan arasında bulunan bir ortadır. Öncesi sonrası olan Tanrı ile bir anlık olan hayvan arasında yer alan bir yaratıktır. Bilim gerçeği az çok bilmekle ama hayatımızın bilmecelerine güvenilir ve sağlam olan hiçbir yanıt verememektedir. Bilimin bunlara yanıt vermesine gerek de yok çünkü bizde bir de duygudan gelen bir bilgi var. Bu çeşit bilginin de kendine göre önemi, kendine göre hakkı vardır. Gönlün akılla kavranamayacak olan kendine göre kanıtları, rezonları vardır. Akıl doğayı bir yere kadar bilse bile yine de şüphe ile kesin bilgi arasında bocalar durur. Nitekim insanoğlunun bilebileceği her şeyi görüp kavramış olan büyük bilge kişiler sonunda bir şey bilmediklerini anlayarak başladıkları noktaya o henüz hiçbir şey bilmedikleri ilk duruma yeniden düşmüş olurlar. Demek ki akıl yalnız kendi araçlarıyla tam doğruya varamaz. Çünkü doğruluk yalnız gerçekte doğrudan doğruya bulduğumuz şeyler ile matematiğin tanıtlamış olduklarından ibaret değildir. Gönül, lökör bunlarla yetinemez. Bunların dışında kalan bir şey de ister, arayıp özler. Gönül günahtan kurtulmak da, mutluluğa erişmek de ister. Bunu sağlayacak olan gönlün kendi bilgisidir. Aklın bilgisi buna erişemez. İnsanın bileceği en iyi şey Tanrı ile insanı kurtaracak olan tanrısal inayettir. Bunların ikisi de akıl ile değil, temiz ve alçak gönüllü olan bir yürek ile elde edilir. Görülüyor ki bir yandan Descartes'e uyan Pascal, matematiği gerçeği açık ve seçik olarak kavramada en sağlam bir bilgi çeşidi diye kabul eder ama öbür yandan kaynağı akılda olan matematik bilginin bir sınırı vardır. Bu bilginin insanın iç dünyasını, bu iç dünyanın bilmecelerini kavrayamaz. Bunları kavrayıp aydınlatacak olan başka çeşit bir bilgidir. Gönülden, duygudan, daha doğrusu dini yaşantıdan doğan bir bilgidir ve bu bilgi de değerce en yüksek olan bir bilgidir. Bununla da Descartes'in salt doğruyu kavramada aklı olan sonsuz inancı sarsılmaktadır. Descartes için akıl, bütün konularda bizi açık ve seçik olan, dolayısıyla doğru olan bilgilere ulaştırabilen biricik yetimizdir. Pascal ise akla bir sınır çizmektedir. Bu sınır ancak dış gerçeği içine alabilir. Ama asıl bilmek istediğimiz, asıl derdimiz ve kaygımız olan Tanrı ile insan bilmecesi üzerine bizi aydınlık getiremez. Bu aydınlığa başka bir yetimizle, duygumuzla, gönlümüzün doğrudan doğruya olan ışığı ile, sezgisiyle ulaşabiliriz. Bayle. Pascal gibi aklın sonsuz gücünden şüphe eden, üstelik de şüphesini sistemli bir septizme vardıran bu dönemin bir başka düşünürü de ünlü Dictionnaire Historique et Critique yani tarihi ve kritik sözlüğü yazan Pierre Bayle'dir. Bayle içli bir dindar, devrinin bilgilerini şaşılacak bir genişlik ve çok yanlıkla kavramış olan bir bilgin. Çağının bilgilerini yaymada eşsiz denilebilecek bir çalışkanlık göstermiştir. Kendisinden sonrakiler arasında olsa olsa Voltaire ile ansiklopedistler de ona bu bakımdan yaklaşabilirler. Bayle bilgiyi yaymak isteyen, bilgiyi geniş çevrelere mal etmeyi başlıca bir amaç bilen aydınlanmanın yol açıcılarındandır. Onun sözlüğü bilimsel bilginin bütün gerçeğini okur yazarları hem sağlam hem de zevkli bir biçimde sunmak için yapılmış olan ilk denemedir. Bayle'nin yalnız başına başarmak istediği bu büyük işi bir yüzyıl sonra ansiklopedistler de bir kurul halinde gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Bayle'nin sözlüğü kısa zamanda yalnız Fransa'ya değil, bütün Avrupa'ya yayılıp aydınlanmanın 18. yüzyıl Avrupa'sı için tipik olan bu düşünce akımının başlamasında büyük rolü olmuştur. Ancak bilimsel bilgiyi yayan bu sözlük şüpheci bir ruhu da birlikte yaymıştır. Bayle daha erkenden dinin dogmalarıyla aklın bilgilerinin uzlaşamayacaklarını görüp anlamıştı. Sonraları bu anlaşmazlığı çok sert bir biçimde dile getirmiş, din ile bilim arasındaki çelişmenin ortadan kaldırılamayacağını eşine az rastlanır bir çaba ile tanıtlamaya uğraşmıştır. Ona göre dinin dogmaları doğal aklın ilkelerine aykırıdır. Bundan dolayı deistlerin düşündükleri gibi akla dayanan ya da akılla aydınlatılabilecek bir din olamaz. Dogmalar aklın üstünde değil, akla aykırıdırlar. İnan ile bilim arasında temelden bir çelişme vardır. Bayle'nin kendisi dinsiz değil, dine inanır ancak tıpkı Pascal gibi her şeyin, bu arada dogmaların da akılla aydınlatabileceğine inanılamaz. Aklın kesin bir bilgiye varmadaki yetersizliğinde Bayle derin bir anlam bulur. Aklın aldığına inanmak pek doğal bir şeydir. Bunun övülecek bir yanı yok. Asıl iş insanın aklının almadığına inanması, bunun için kendini yenmesidir. Dindarlığın asıl değeri de buradadır, bundandır. Bayle için çifte doğru var. Bir yanda aklın doğrusu, öbür yanda da inanın doğrusu vardır. Bunlar birbiriyle uzlaşamayan başka başka şeylerdir. Bunlara ayrı ayrı inanılır. Bayle'nin şüphesi burada da durup kalmaz. Descartes felsefesinin en sağlam bilgisinden, kendi bilincimizi bilmemizin en kesin bir bilgi olduğundan da şüphe eder. Ona göre matematiğin aksiyomlarının sarsılmazlığından bile şüphe edilebilir. Belki bunlar şimdiye kadar değişmeden kalmış olan bir denemeden türetilmişlerdir. Ama bu denemenin bundan böyle de değişmeyeceğini kimse garanti edemez. Böylece Bayle, insan bilgisinin hiçbir yerinde şüphe kaldırmayan bir kesinliğin olamayacağını göstermeye çalışır. Onun ün salmış sözü, insan aklı ancak yanılmaları bulmada becerikli ama bir başkasının yardımı olmadan kendi kendine doğruyu bulmada çok güçsüz. Hobbes. Pascal ile Bayle, Descartes felsefesinin etkisi altında düşünmeye başlamışlar ama sonra bu felsefenin dışına çıkarak bazı bakımlardan Descartes'e karşı olanlar arasında yer almışlardır. Descartes felsefesini tutarlı olarak ileri götürenlere, yani bu felsefenin ana tutumuna bağlı kalanlara geçmeden önce bu felsefeyi etkisi altında kalmış olmakla birlikte karşı gelmede önemli bir yeri olan bir İngiliz filozofunu, Thomas Hobbes'u 1588-1679'u görelim. Hobbes, Descartes'in meditasyonlarını yayınlanmasından önce eleştirenlerden biridir. Bu eleştiri yapanlar arasında yalnız o birliği olan, kendisinin olan bir sistem meydana koymuş, burada Descartes'in idealizmine karşı naturalist bir görüşün radikal bir temsilcisi olarak ortaya çıkmıştır. İngiliz aristokrasisinin çevresinde hümanist bir eğitim görerek yetişen Hobbes, daha baştan beri kilise karşısında bağımsızlığını elde etmiş yeni devletin siyasi moral görevini bilimsel olarak temellendirmeyi kendisine başlıca bir hayat ödevi edinmiştir. Ancak onun gözünde devlet öğretisi büyük bir felsefe sisteminin ancak bir parçasıdır. 17. yüzyılın matematik fiziği ile Descartes felsefesinin çok önemli kavram ve yöntemlerini benimsemiş olan Hobbes'un bu felsefe sistemi yeni çağ empirizminin ilk kapalı sistemidir. Bu sistem gerçi Kara Avrupası rasyonalizminin matematik fizik yöntemini benimser ama her türlü idealist yorumu reddeden, dini, aşkın değerlere hiçbir şekilde başvurmayan deneyici bir görüş olarak gelişir. 1588 yılında İngiltere'de Malmesbury'de bir köy pazarının oğlu olarak dünyaya gelen Hobbes, Oxford Üniversitesi'nde okudu. Burada püriten bir tutum ile yetişip skolastik felsefeyi öğrendi. Öğrenimini ilerletmek için yeter parası olmadığından oğluna ders vermek, konağını yönetmek üzere bir baronun yanına girdi. Sonra öğrencisiyle yolculuğa çıkıp 3 yıl Fransa ile İtalya'da dolaştı. Buralarda Hobbes yeni düşüncelerin temsilcileriyle tanıştı. İngiltere'ye döndüğünde Francis Bacon ile tanışıp bir zaman onun sekreterliğini yaptı ve çok etkisinde kaldı. Bacon'un öğretisi Hobbes'un sistemini oluşturan başlıca kaynaklardan biri olacaktır. Bundan sonra her birinde uzun zaman kalmak üzere 3 defa daha Paris'e gidecek, hayatının hemen hemen 20 yılını o aralık Avrupa'nın düşünce merkezi gibi olan bu şehirde geçirecektir. Paris'te Hobbes matematiğinin değerini öğrenmiş, antik çağ anatomizmini yeniden dirilten Gassendi ile tanışmasının doğa anlayışına biçim kazandırmada kesin rolü olmuştur. Paris'te bir de Descartes'in yakın arkadaşı Mersenne ile tanışması ona Descartes'in düşünceleriyle de karşılaşmayı sağladı. Descartes'in kendisini tanıyıp tanımadığı bilinmiyor. Öldüğü yıl olan 1679 yılına kadar Hobbes kısmen İngiltere'de kısmen de Paris'te yaşadı. İngiltere o aralık sarsıntılı devrimler geçirmektedir. Bilimsel çalışmalar için gerekli huzuru ve verimli çevreyi bundan dolayı Hobbes ancak Paris'te bulabilmiştir. Yapıtları. Felsefesini Hobbes başlangıçta Felsefenin Öğeleri adlı yapıtında geliştirmiştir. Yapıt 3 bölümden meydana gelmiştir. Cisim üzerine 1655, insan üzerine 1658, yurttaş üzerine 1643, De corpore yani cisim üzerine sisteminin temelidir, öteki iki kısım bunun üzerine kurulmuşlardır. Hobbes'un bir de 1651 yılında çıkan Leviathan adlı çok tanınmış bir yapıtı vardır. Devlet öğretisinin temeli bir kısımda burada bulunmaktadır. Leviathan, kutsal kitapta geçen bir canavarın adıdır ve Hobbes da mutlak devletin simgesidir. Bu yapıtta Bodin ile Attius'ta bulduğumuz egemenlik kavramı naturalist bir temel üzerinde sonuna kadar götürülür. Hobbes'un ilk yayınladığı yapıt, Büyük Yunan Tarihi yazarı Tuklides'ten yaptığı bir çeviridir, 1629. Daha bu çevirinin ön sözünde Hobbes'un ilerideki felsefesi için önemli sayılabilecek ipuçlarıyla karşılaşırız. Hobbes'a göre tarihi inceleyip araştırmanın değeri bugün ve gelecek için geçmişten birçok şeyler öğrenebilmemizdendir. Tarihi araştırmada amaç kanlı savaşların anlatılması olmayıp bu kanlı savaşları yapan orduların, devletlerin kaderini belirleyen etkenlerin araştırılmasıdır. Bu sözler başlıca kaygısı modern bir devlet öğretisini geliştirmek olan Hobbes'un bütün felsefesine bundan böyle temel olacak bir anlayışı çok güzel belirtmektedirler. Bacon'ın bilmek egemen olmaktır görüşüne çok yakın olan bu anlayışına göre yapılacak şey, insanın eylemlerini, dolayısıyla devletlerin kaderlerini belirleyen güdücü nedenleri, eninde sonunda her yerde hep aynı olan bu nedenleri kavramaktır. Bu nedenleri bilirsek tarihe dayanarak geleceğe egemen olmayı, geleceği isteklerimize göre yönetmeyi de öğrenmiş oluruz. Buraya kadar Bacon gibi düşünen Hobbes, önemli bir noktada daha baştan beri ondan ileri gider. Çünkü Hobbes'a göre her şey maddi olanda, ruhi olanda, ayrı ayrı insanlarda olanlarda, devletlerde olup bitenlerde, yani bunların hepsi doğal nedenlere bağlıdırlar ve doğal nedenler tarafından tek anlamlı ve zorunlu olarak belirlenmişlerdir. Doğal nedenler de her yerde, cansız doğada da canlı doğada da hep birdirler, hep aynıdırlar. Hobbes'tan ne önce ne de sonra hiç kimse bütün olayların hiç ayrıntısız doğal nedenlere bağlı olduklarını, doğallıklarını böylesine bir tutarlılıkla ileri sürmemiştir. Bu yönüyle Hobbes'un sistemi pek tutarlı bir naturalizmdir. Bacon teolojik nedenleri yalnız fizikten uzaklaştırmıştı. Oysa Hobbes için Tanrı bile böyle maddi nitelikte doğal bir nedendir, doğal nedenlerin en üstünüdür. Bununla ilgili olarak Hobbes bir de istenç özgürlüğü ve Descartes'in maddi olmayan ruh anlayışını da şiddetle reddeder. Bundan dolayı o zamanında ve sonraları tehlikeli bir tanrı tanımaz sayılmıştır. Hobbes da bütün nedenlerin doğal olduğu düşüncesine bu nedenlerin cisimsel, maddi nitelikte oldukları düşüncesi de bağlıdır. Dolayısıyla onda ruhi olan da doğaldır, yani maddidir. Bununla da Hobbes'un felsefesi tam tutarlı bir materyalizmde olmaktadır. Nitekim Hobbes'a göre bizde istenç özgürlüğü ve maddi olmayan ruh gibi bir takım düşünceler var, onun söyleyişiyle insanda böyle bir takım önyargılar var. İnsanoğluna ve onun istencine bu dünyada böylesine ayrı bir yer veren bu önyargılar nereden geliyor? Bunlar bizim insan ile ilgili olayları, bu olayların bir yandan karmaşık olmaları, öbür yandan onlara duygularımızı karıştırmamız yüzünden sayılarda ya da üçgenlerde olduğu gibi açık ve aydınlık olarak kavrayamayışımızdan ileri gelirler. Bundan dolayı insan hayatının da olaylarını matematikte olduğu gibi duygulardan sıyrılarak yalın şemalara bağlamak bilimin ödevi ve amacı olmalıdır. Sağlam tanıklarıyla matematiğin nasıl bilgi örneği olabileceğini Hobbes, Öklid geometrisi üzerinde incelemelerinden anlamıştı. İlk yapıtlarından biri olan İlk İlkeler üzerine kısa araştırma da metafiziğin temel sorunlarını, sonraları Spinoza'nın Etikası'nda yaptığı gibi geometrik yöntemle incelemeyi dener. Yani önden ileri sürülmüş bir takım tanım ve aksiyonlardan tezler türetilip tanıtlanır. De Corpore'nin ilk bölümü olan mantık da Hobbes felsefesini şöyle tanımlar. Felsefe, etkileri ya da fenomenleri nedenlerden çıkarıp bilmedir ve nedenleri de gözlenen etkilerden doğru sonuç çıkarmaların yardımıyla öğrenmedir. Felsefe, geometrideki konstrüksiyonlar gibi bir hesap ve konstrüksiyon olmalı, nesnelerin meydana gelişinin bir tekrarlanması olmalıdır. Felsefenin amacı etkileri önceden görebilme ve bu önceden görmeyi hayatta kullanabilmedir. Konusu da meydana gelişi kavranabilen ve akıllı konstrüksiyonu yapabilen her cisimdir. Bundan dolayı felsefeye cisimler öğretisi de denebilir. Bu tanıma göre Tanrı ile uğraşan teoloji ve kesin matematik, felsefi yöntemlerle işlenemeyen bütün öteki alanlar kendiliklerinden felsefenin dışında kalırlar. Cisimler de doğal ya da yapmadırlar. Devlet, insanlar arasındaki anlaşma, konvansiyon ve sözleşmelerle kurulduğu için yapma bir cisimdir. Buna göre de felsefe iki bölüme ayrılır, doğa felsefesi ile devlet felsefesine. Şimdi böyle bir bilginin olabilirliği üzerinde yaptığı incelemelerle Hobbes, aşırı bir nominalizm ve sensüalizme varır. Tümel kavramların ona göre gerçek doğrular bakımından hiçbir anlamları yoktur. Tümel kavramlar, gerçek bilgimizi sağlayan tek tek deneyler arasındaki ayırıcılardan, sübjektif geçitlerden başka bir şey değildirler. Bütün bilgimiz, nesnelerin duyu organlarımız üzerindeki etkilerinden meydana gelir. Bu etkiler, nesnelerin kendisinden büsbütün başka bir şeydir ve dolayısıyla bu etkileri nesnelerin yansısı saymaya hakkımız yoktur. Duygularımız, dış hareketler yüzünden meydana gelen sübjektif olaylardır. Bizim renk, ses, sıcaklık ve benzeri dediğimiz şeyler sübjektiftir. Çünkü renk, ses dediklerimizin temelinde bunların nedeni olarak büsbütün başka bir şey, yani hareketler vardır. Bu hareketler renkli ve sesli cisimlerden çıkıp gözümüze, kulağımıza ulaşırlar ve bizde bir algı görüntüsünün oluşmasına neden olurlar. Bu algı görüntüsü bir fantazma, bir tasarım, bir fenomendir ve bu tasarım nesnenin kendisinden, algımın dış nedeni olarak anladığım gerçek cisimden başka bir şeydir. Bilimsel bilginin ödevi de bize algıda verilmiş olan fenomenlerden, etkilerden geri giderek bunların nedenlerini bulmaktır. Duyu niteliklerinin sübjektif oldukları anlayışında Hobbes, Galilei, Gassendi ve Descartes ile birleşir ve bu anlayışı ona Descartes'in yeni felsefeye getirmiş olduğu bilinç kavramını da benimsetir. Bizim doğrudan doğruya bildiklerimiz, bize doğrudan doğruya verilmiş olanlar bilinçli olup bitenlerdir. Gördüğüm renk, işittiğim ses, duyduğum ya da yaşadığım duygudur. Bunların şüphe edilemeyecek varoluşları görülmüş, işitilmiş, duyulmuş, düşünülmüş olmalarındandır. Kısaca bilinçli olmalarında bilinçlerindedir. Bunların bilincinden örneğin renkli şeyi ayırt ederim. Bu renkli şey ben kendisini görmesem de vardır. O benim bilincimin dışında kalan, sürüp giden bir tözdür. Descartes'in bilinç öğretisiyle buraya kadar anlaşan Hobbes, bundan sonra ondan ayrılıp eleştirmesine başlar. Onun bu öğretiye yaptığı eleştirme başlıca iki noktada toplanmaktadır. Descartes, biri maddi, öteki de bilinçli olan iki töz ayırmıştı. Bilinç, ona göre maddi olaylardan türetilemez, bunlar da açıklanamaz. Maddi bir şey olan hareket ile bir algının, bir duygunun meydana gelişini nasıl anlayabilir, nasıl kavrayabiliriz? Bundan dolayı bilincin taşıyıcısı ve düşünen nesne olan algılarımızın, duygularımızın temelinde bulunan o sürüp giden ben maddi bir şey, yer kaplayan bir şey değildir. Buna karşı Hobbes, algının ya da duygunun maddi olmayışından, yer kaplamayışından algılayanın ya da duyanın yani bilincin cisimsel olmadığını sonuç çıkarmaya hakkımız yoktur der. Hobbes tam tersine düşünmektedir. Ona göre töz, nesne niteliğinde olan, kendi kendine dayanan her şey ancak bir cisim olarak düşünülebilir. Töz niteliğinde olan şey bilinç dışında bulunan şeydir. Ama dışında bulunmak kavramının içinde artık maddi olmak, uzayda bulunmak anlamı da vardır. Dolayısıyla her töz bir cisimdir ve her olayda bir harekettir. Çünkü bütün değişiklikler hareketler yüzünden olur. Bilgi de algıların, cisimlerin uzay içindeki hareketlerine göre görülmesi demektir. Bilim fenomenlerden bunların nedenlerini, nedenlerden de bunların etkilerini çıkarmalıdır. Ama fenomenler özleri bakımından hareketlerdir. Nedenleri de yalın hareket öğretisidir ve etkiler de yine hareketlerdir. Felsefe cisimlerin hareketlerinin öğretisidir. Cisimler dünyasındaki olayların hareketlerle açıklanması gerektiğinde Hobbes, Descartes ile birleşmektedir. Ancak bu düşüncesini ruh alanında da genişletmekte ondan ayrılır. Hobbes'a göre bilinçteki fenomenler birer bilinç fenomeni olarak elbette maddi hareketler değildirler. Ama bunların temelinde bu gibi hareketler bulunabilir, bunlar maddi koşullara bağlı olabilirler. Maddi olmayan ruh, tasarım olanağı bulamayan bir şeydir. Töz niteliğinde olan her şeyi ancak cisim diye düşünebiliriz. Naturalizmi, empirizmi yanında Hobbes'un tutarlı bir materyalist olduğunu görüyoruz. Hobbes'un sisteminin en tanınmış, etkisi en büyük olmuş olan bölümü devlet felsefesidir. Rönesans'tan beri tipik bir gelişme olan skolastiği ile her türlü bağlantıyı kesmek bakımından alınırsa, onun bu alanda başardığını Kopernikus'un astronomide, Galilei'nin fizikte, Harvey'nin fizyolojide yapmış olduğuna benzetenler olmuştur. Hobbes'un kendisi de devlet felsefesinin yurttaş üzerine adlı yapıtından daha eski olmadığını söylemekle kendini bunların yanına koyar. Gerçekten de Hobbes ahlakı ve devleti naturalist bir görüşle temellendirmesiyle öyle bir akım yaratmıştır ki bunu haklı olarak 19. yüzyılda Darwin'in açtığı çığıra benzetenler olmuştur. Hobbes'un keskin bir kavrayış ile pek tutarlı bir öğreti olarak geliştirmiş olan devlet felsefesini, felsefesinin bu en önemli yönünü sisteminin bütününü içinde anlayıp değerlendirmek gerekir.